Ayrım 8, Kelebeğin Umudu, Elif Öztürk, sayfa 84. Efe, yine tuzsuz mu yiyeceğiz yemekleri? Diyetisyen, normal miktarda yeterlidir ama tansiyon düzeni de önemlidir. Diyaliz hastalarında tansiyon yüksekliği oldukça sık görülür. Alınan tuz miktarı fazla ise hem tansiyon kontrolü zorlaşır hem de daha çok su içilir ve kilo alınır. Bu nedenle diyaliz hastalarının bir günde alması gereken ortalama tuz miktarı 1-2 gram civarında olmalıdır. Bu amaçla yemekler tuzsuz olarak pişirilmeli, üzerine ilave tuz konulmamalı. Turşu, zeytin, peynir gibi fazla tuzlu gıdalar alınmamalı ve tuzsuz ekmek yenilmelidir. Efe, meyveler ile sorun yokmuş galiba, çok severim de. Diyetisyen, pek öyle değil aslında. Diyalize giren hastalarda en sık görülen sorunlardan biri kan potasyumunun çok yükselmesidir. İdrarla potasyum atılamadığı için bazen bu durum hayati tehlike de yaratabilir. Yapılması gereken gıdaların potasyum içerikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve yüksek potasyumlu gıdaları diyetten kaldırmaktır. Kavundan uzak durmanı, diğer meyveleri de verdiğim listedeki miktarlara göre tüketmeni tavsiye ederim. Süt, patates, muz, portakal, kivi, kurutulmuş meyveler ve baklagillerde fazla miktarda potasyum bulunduğu unutulmamalı ve bu besinler fazla miktarda yenmemelidir. Yapılan kan tahlillerinin sonucuna göre biz alman gereken potasyum miktarı hakkında sana bilgi vereceğiz. Zaman içinde sen de bir sisteme geçersin. Efe, süt içmeyin dediniz ama zamanla kemikler yıpranırmış almazsak. Diyetisyen, kemik hastalığını önleyebilmek için diyaliz hastalarının her gün belli miktarda kalsiyum almaları gereklidir. Bazı yiyecekler kalsiyumdan zengindir. O nedenle bu gıdaların yeterli miktarda alınması yararlı olur. Ama sizin şu noktaya dikkat etmeniz gereklidir. Kalsiyumu en çok içeren gıdalardan biri olan süt ve sütten yapılan yiyeceklerde, örneğin yoğurt, peynir, fazla miktarda fosfor da vardır. Bu gıdaların çok fazla miktarda alınması, böbrek hastalarında kemikler için zararlı olabilecek fosforu arttırır. O zaman bu tür gıdaları çok fazla miktarda almamalıdır. Yiyecekler ile yeterli kalsiyum çoğu kez alınamadığı için doktorumuz size ilaç şeklinde de kalsiyum verecektir. Bu amaçla sık olarak kullanılan kalsiyum karbonat tozunun 2 ile 3 gramı çoğu kez ihtiyacı karşılar. Bu toz ya da tabletler yiyecek ile alınan fosforun vücuda emilmesini de önler. O nedenle çift yönlü yarar sağlar. Alınan proteinler ile, en çok da süt ve süt ürünleri ile vücuda girer. Diyaliz hastalarının kan fosfor düzeyi genellikle yüksektir. Bu durum kan kalsiyumunda azalmaya ve kemiklerde zayıflamaya yol açar. Kan fosforunu düşürebilmek için başta süt içeren gıdalar olmak üzere fazla miktarda fosfor içeren besinlerin olabildiğince az alınması gereklidir. Diyetle bir günde alınan fosfor miktarı kilogram başına 17 miligramı geçmemelidir. Ayrıca kan fosforunu düşüren ilaçların kullanılması yararlıdır. Bazen yüksek fosfor miktarı olan yiyecekleri küçük miktarlarda tüketebilirsiniz. Alışkanlığa dönüşmeden ödül gibi de düşünebilirsiniz. O zamanlar aldığınız ilaç miktarını yükseltmelisiniz. Doktor Hamdi hasta gezintisine devam ediyordu. Sıra Efe'ye gelmişti. Diyetisyen hanımın yanına yaklaştı. Doktor, hatta Halil arkadaşımız gibi atıştırmalıklar yediğinde dahi bir adet fosfor bağlayıcı ilacını alabilirsin. Diyetlerimiz katı kurallar içinde boğucu olmamalı, esnek olmalı, elbette abartmadan ve kan sonuçlarının eşliğinde. Diyaliz saatlerini eksiksiz tamamlar, saatini doldurursan senin kolay kolay sorunun olmaz. Efe güler yüzü doktorun kendinden emin bakışlarına dikkat kesilmişti. Garip bir şekilde içinde huzurun belirdiğini fark etti. Efe, denerim hocam. Doktor ve diyetisyen dosyayı inceleyip imzalarken iki personel bir yemek arabası ile içeriye girmişti. Tekerlekli sehpaları hasta yataklarını yakınlaştırıp yerleştirdiler. Ardından teker teker hastaların isteğine göre getirilen yiyecekleri dağıtmaya başlamışlardı. Halil daha önceden hikayesini duydu, Selin'i herkesle tanıştırmıştı, doğal bir sohbet ortamı yaratmak istemişti. Halil, millet biliyor musunuz? Selin Hanım avukatmış.
Eylem gerçekten mi? Babam da avukat.
Selin, sanırım sen Eylem olmalısın. Eylem kendisini tanıyor oluşuna şaşırmıştı. Işıl meşhur kahkahalarından bir tane daha atmıştı.
Işıl, diyalizin muhtarıdır, evet.
Selin, söylendiğinden daha güzelmiş muhtarımız.
Evet, güzel kız, baban da avukat.
Biliyorum, ofisteki bir avukat arkadaşın da tanıdığıymış. Buradan Doktor Hamdi Bey'den ve senden bahsetmiştik birkaç ay önce. Eylem aldığı iltifatlar yüzünden utanmış, yanakları al al olmuştu. Sanki bedenindeki bütün kan bir anda yüzüne hücum etmişti. Selin genç kızın saf ve duru güzelliğine bakmıştı. Daha çok küçüktü. Yaşanmamış ve muhtemelen hakkıyla yaşanamayacak yılları vardı. İçinden haksızlık bu diye geçirdi. Haksızlık da her şey bu salonda yatan herkes için. Bir an için daldığı düşüncelerden Sedef'in sesi onu ayırmıştı. Sedef, kendi gibi yüreği de çok güzeldir. Neyse, çaylaklıktan kurtuldum bak, yeni arkadaşlar sayesinde. Selin kızı dinlerken gözlerini ilk kez fark etmişti. Şaşkınlığını gizleyerek dikkatlice dinlemeye koyuldu. Sesinin arkasına gizlenen hüznü o an hissetmişti. Merakıyla birlikte içi burkuldu. Efe'nin bir gün önceki neşeli hali gitmişti. Diyetisyen ile konuşmalarını düşünüyordu. Edilen sohbet ile ilgisi yoktu. Endişeli bir hal içindeydi. Şafak kaygılarını hissetmişti. Bir süredir kendisi de aynı hisleri kalbinde taşımaktaydı. Diyaliz merkezine her gelişinde içinden lanetler yağdırıyordu. Çaprazında yatan adama şöyle bakmış, kendine benzetmişti. Şafak, öyle söylendiği gibi kolay değil, hiçbir şey kolay değil. Neyi yemen lazım, neyi yememen hemen olmuyor.
Efe, nasıl olacak?
Halil, istediğinizi yiyeceksiniz ağalar. Şu diyalize başladıysanız artık böbrek odur, bırakın temizlesin. Abartmadan tabii, ama yemezseniz dayanamazsınız diyalize.
Işıl, her şeyden yiyeceksiniz ama toplama çıkartma yapmayı unutmadan.
Nihat, ya olur mu öyle şey, yapmayın, diyaliz vurmuş, düşene bir de siz vurmayın.
Şafak, düşmek ne demek abi, tamam diyalize giriyoruz ama düşkün değiliz, muhtaç değiliz.
Efe, muhtaç değiliz tabii.
Nihat, değil miyiz? Bir bakın haliniz Allah aşkına. Kendi kendinize idare edebiliyor musunuz diyaliz olmadan?
Şafak soruyu cevaplamamıştı. İlaçları içtiği gün kadar kendini çaresiz hissetti. Diyaliz olmadan yaşayamayacağı gerçeği suratına yeniden çarpmıştı. Hiddetle Nihat'a baktı. Kumru ile konuştuklarını yeni fark etmişti. Narin ağlamaya başlamıştı. Bir yandan konuşmaya çalışıyor, bir yandan ise telefonu elinde tutmaya uğraşıyordu. Hıçkırıklara boğulmuştu. Aldığı haber ile derinden sarsılmıştı. Kocasının kızını da alıp ona boşanma davası açtığını öğrenmişti. Kızının ondan koparılması haksızlıktı. Telefondaki ses insafsızca haklılığını anlatıyor, genç kadının hasta oluşuyla başlayan hakaret dolu cümleleri bitiriyordu. Bir hemşire Selin'in yanına gelmişti.
Buket hemşire, merhaba, ben Buket, nasılsınız?
Selin, şaşkın.
Buket hemşire, çok normal, hiç alışık olmadığınız bir ortamdasınız ama merak etmeyin, yabancı kalmazsınız. Siz yeni hasta olduğunuz için size bazı aşıların yapılması gerekiyor.
Elindeki reçeteyi Selin'e uzattı. Selin, neden olmak zorundayım?
Buket hemşire, kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda birçok enfeksiyonun gelişme riski ve şiddeti artar. Bu nedenle sizler için bir aşılama programı uyguluyoruz. Bu aşılara alınacak yanıtın yetersiz olabileceği ihtimaline karşı önce ayda bir uyguluyor ve 3 doza tamamlıyoruz. Tamamen sizin sağlığınızı korumak için yapıyoruz.
Pelin salonda beklerken aklında gezinen sorulara cevap bulmaya uğraşıyordu. Düşünceleriyle boğuşurken bir hemşirenin geldiğini fark etti.
Aylin hemşire, merhaba, siz Selin Hanım'ın kardeşisiniz değil mi?
Pelin, evet ben Pelin.
Aylin hemşire, memnun oldum, ben de Aylin, merkezin sorumlusuyum. Sizi biraz tedirgin gördüm, konuşmak ister misiniz? Pelin, tedirgin değilim ama içeride ne oluyor merak ediyorum. Ablama ne yapıyorsunuz?
Aydın hemşire, merak etmeniz olağan ve doğal. İsterseniz size tedavi sistemimizi anlatayım ve uygulamada siz de görün.
Pelin, çok sevinirim.
Aydın hemşire, o zaman sizinle su arıtma sistemimizin de bulunduğu arka bölüme gidelim.
Pelin, olur, elbette giderim. Su ile ne yapıyorsunuz?
Aydın hemşire, anlatacağım hepsini ama kanın temizlendiği diyalizörün içinde bir nevi yıkama işlemi yapıyoruz.
Pelin hemşire hanımı takip ederek koridorda ilerliyordu. Küçük bir oda gibi bir yere gelmişlerdi.
Aydın hemşire, su sistemimiz işte burada. Biraz teknik kısmını ve terimlerini de anlatayım size. Selülozik, poliamit, polifuran, polimit gibi küçük porlu yarı geçirgen membranlardan su basınç altında geçirilirse 200 daltondan büyük tek değerlikli iyonların %98'i, iki değerlikli iyonların %99'u basıncın daha fazla olduğu tarafta kalır ve porlardan geçerek karşı tarafa ulaşamaz. Su, bakteriler, iyonlar, pirojenler, suda erimiş organik ve inorganik maddeler açısından etkili şekilde arıtılmış olur. Arıtılan suyun magnezyum ve kalsiyum oranının yüksekliği membranın ömrünü olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle deiyonizasyon veya yumuşatıcıdan geçmiş su ile kullanılmaları kullanım maliyetlerini düşürür.
Pelin, yani bu sistemde su arıtılıyor ve istenilen orana geliyor. O zaman diyaliz işlemine başlanmış olunuyor.
Aydın hemşire, kısmen evet ama diyaliz işleminde arıtılan su ile bir takım solüsyonlarda kullanırız. Gelin salona girelim ve hali hazırda sürmekte olan bir seansla anlatayım.
Birlikte bir salona gittiler. Pelin, bunlar nedir?
Aydın hemşire, hemodiyaliz solüsyonu. Daha önce de belirtildiği gibi hemodiyaliz solüsyonuna hastanın kanından uzaklaşmasını istemediğimiz iyonlar aşağı yukarı hasta serumunda bulunan konsantrasyonlarda katılmalıdır. Böylece hipokalsemi, hiponatremi, hipomagnezemi gibi yaşamı tehdit edebilecek durumlardan kaçınılmış olur. Bunun dışında üremik hastalarda daima bulunan metabolik asidozun düzeltilebilmesi için bu solüsyon içinde asetat gibi karaciğerde kolayca bikarbonata dönüşebilecek bir madde veya bizzat bikarbonat iyonları bulunmalıdır. Bu maddeler diyaliz suyuna eklendikten sonra elde edilen karışıma hemodiyaliz solüsyonu denilir. Diyalizden sonra hasta kanı ile temas etmiş durumda ise bu sıvı diyalizat adını alacaktır. Diyaliz solüsyonu büyük tanklarda hemodiyaliz merkezlerinde hazırlanabileceği gibi ülkemizde kullanıldığı şekliyle daha çok hazır konsantre elektroliz solüsyonlarının hemodiyaliz makinesi içinde arıtılmış su ile belli oranlarda karıştırılması yolu ile de elde edilir.
Pelin, peki siz hazır mı kullanıyorsunuz? Asetat ve bikarbonat arasındaki fark nedir?
Aydın hemşire, evet hazır solüsyonlar kullanıyoruz. Bu bidonların içinde bulunmakta örneğin. Asetatlı hemodiyaliz solüsyonları ile anlatmaya başlayayım. Asetatlı konsantre solüsyonlar pratik ve ucuzdurlar. Ancak asetatın kardiyovasküler sistem üzerine muhtemel deprese edici özelliği ve asetatın ancak sağlıklı bir karaciğerin yardımı ile metabolik asidoz tedavisi için gerekli bikarbonat iyonlarını sağlayabilmesi istenmeyen yanlarıdır. Bu nedenle karaciğer fonksiyonları bozuk hastalarda yeterli bikarbonat rejenerasyonu sağlanamayabilir ve asetatın periferik yan etkileri belirginleşir. Asetat diyalizi sırasında ve diyaliz sonrasında sık olarak hipotansiyon, fenalık hissi, periferik vasküler dirençte artma, miyokarda giden oksijen miktarında azalma gibi sorunlar yaşanabilir. Bu durum özellikle septik, yaşlı, akut böbrek yetmezliği olan diyabetik kardiyovasküler hastalıklı kişilerde problem yaratır.
Pelin, o zaman asetatlı diyaliz iyi değil.
Aydın hemşire, iyi değil diyemeyiz ancak biz de tercih etmiyoruz. Merkezimizde bikarbonatlı solüsyonları kullanıyoruz. Bikarbonatlı hemodiyaliz solüsyonları. Konsantre solüsyonlarda bikarbonat yerine bikarbonata dönüşebilen asetat gibi maddelerin kullanılmasının nedeni diyaliz solüsyonunda bulunması gereken kalsiyum ve magnezyum tuzları ile bikarbonatın geçimsiz olması.
yan yana aynı solüsyonda bulunmaları halinde kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat oluşturarak çökmeleri, böylece solüsyonun bozulmasıdır. Ancak bu engel diyaliz konsantre solüsyonunun kalsiyumlu ve bikarbonatlı olmak üzere iki ayrı parça halinde hazırlanması ve bu iki solüsyonun nihai formülasyona ulaşmak üzere hastada kullanılmadan hemen önce hemodiyaliz makinesi içinde karıştırılması ile aşılmıştır. Böylece henüz kalsiyum karbonat oluşamadan diyaliz sıvısı kullanılır ve atılır. Bu solüsyonla yapılan bikarbonat hemodiyalizi hasta toleransı açısından önemli avantajlar sağlar. Akut hastalıkları olan diyabeti, kardiyovasküler problemli ağır hastalarda ve asetat entoleransı bulunan tüm hastalarda bikarbonatlı hemodiyaliz tercih edilir.
Aylin hemşire tedavi olan hastalarını rahatsız etmek istemeyerek kapıya doğru yöneldi. Pelin otomatiğe alınmış gibi anlatılan her bilgiyi belleğine kaydediyordu. Bilgilerin çoğunu anlamış olsa da teknik terimler aklını karıştırmıştı. Halil'e ve Işıl'a soracağı soruların arttığını fark etti. Birlikte salondan çıkarken ambalaj içinde paketlerin dağıtılıyor oluşunu gördü.
Pelin, bu paketler nedir?
Aylin hemşire paketlerden birini alıp açtı, içinde bulunan seti dikkatlice çıkartıp bir makineye yerleştirmeye başladı.
Aylin hemşire, bunlar diyalizde kullandığımız setlerimiz. Bu kısım kanın hasta fistülünün arteriyel tarafından alındığı ve bu diyalizlerden geçirildikten sonra fistülün venöz tarafına geri verildiği kısım da burası. Arteriyel parçada makinenin arteriyel basınç monitörlerine, kan pompasına, heparin pompası girişine uygun bölümler vardır. Venöz parçada ise venöz basınç monitörü girişi, hava kabarcığı dedektörü, protamin girişi bulunur. Hemodiyaliz setleri inert plastikten yapılmış, içinde kan akımını güçleştiren ve eritrositleri zedeleyen keskin kenarlardan kaçınılmış bir tasarıma uygun olarak imal edilmiş olmalıdır. Pelin, en sağlıklı kullanımı böyle midir?
Aylin hemşire, günümüz teknolojisi ile öyle. Elbette diyalize hiç ihtiyaç duyulmayan tedavilerin bulunmasını isteriz.
Pelin, aslında var.
Aylin hemşire,
organ nakli değil mi?
Pelin, evet, ben donör olmayı çoktan kabul ettim ama ablam istemiyor. Pelin'in yüzü gölgelenmiş, gözleri buğulanmıştı. Salonda çevresinde başka hastaların, bambaşka hayatların olduğunu yeni fark etti. Hemşirenin rahatlıkla anlatıyor oluşuna hayıflandı. İstemsiz olarak kendini salondan dışarı attı. Kalbi olduğu yerde sıkışmıştı. Nefes alamıyor gibi soluk soluğa kaldı. Aylin hemşire de onun ardından çıkıp kızı takip etti. Birkaç adım sonra kolunu hafifçe temas edip onu dışarı çıkacağı tarafa yönlendirdi. Bir sandalyeye oturttu. Pelin biraz rahatlamış, sakinleşmişti. Temiz hava almak ona iyi gelmişti. Aylin hemşire kızın renginde düzelme görünce konuşmaya karar verdi.
Aylin hemşire, onun hissettikleri çok doğal aslında. Senin de canın acısını istemiyor ya da ameliyat esnasında başına bir şey gelmesinden korkuyor olabilir. Hastalarımızda sıklık ile görülen bir durum.
Pelin, böyle de olmuyor ki, o nasıl alışacak? Alıştı diyelim, nasıl çalışacak?
Aylin hemşire, kolay diyemem ama alışmak zorunda. Şu an başka yapılabilecek bir şey yok maalesef. Onun en çok ihtiyaç duyduğu şey moral şu anda. Bunun için de sizin güçlü olmanız gerekli. Bu tedavide en önemli ve etkili olan ailenin desteğidir. Selin Hanım şu an kendini sudan çıkmış balık gibi hissediyordur. Tüm alışkanlıkları, yemek yeme sistemi, çalışma performansı, uyku uyuma saati gibi birçok şey değişecektir. Bunlara uyum sağlaması biraz zaman alacaktır. Bu süreçte sizin sabırlı ve sakin olmanız gerekli.
Pelin, diyalizden geri dönüş olmadığına ben bile alışamadım. Alışmayı bırakın, sözünü etmeyi dahi hazmedemedim. Ondan nasıl beklerim?
Aylin hemşire, size bir tavsiyede bulunabilirim. Sorularınıza cevap bulabilir misiniz bilmiyorum ama mutlaka bir yardım alın.
Pelin, psikolog gibi mi?
Aylin hemşire, olabilir elbette. Bu kötü bir şey değildir. Bu hastalıkta da olduğu gibi hasta ile birlikte yakınları da olumsuz etkilenirler. Önce sizin iyi durumda olmanız gerekir ki ona faydanız olsun. Bir de devam eden bir hayatınız var. Kesintiye uğratamazsınız. Hissettiklerinizi mutlaka paylaşmalısınız. Konuşup anlatmalısınız güvendiğiniz birisine en azından.
8. ayrımın sonu. Sayfa 96.